Yemekler.
Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın sesleri. Başkenti. Birlikteliğimize hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. İşte başladı Hayatın Sesleri. 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Fatih Kesikbıyık ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz 15.55'e dek. Elektronik posta yoluyla da ulaşabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Yine bunun yanı sıra Hayatın Sesleri olarak aradığınızda sosyal medyadan da ulaşmanız mümkün. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da Hayatın Sesleri olarak aradığınızda bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlattıktan sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziği geliyor şimdi kulaklarınıza.
Gidiyor gücüme.
Sevgili dinleyenlerimiz, hemen konuğumuzla tanıştıralım sizleri. Psikolog Sayın Supi Tunç bizlerle birlikteler. Merhabalar, hoş Merhaba, geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, şimdi hayatta her şeyin bir anlamı var tabii ki. Bazıları için iyi bir iş, bazıları için çocukları, eşleri, aileleri. Evet. Herkes için değişiyor tabii. Başkalarına yardım etmek gibi şeyler de olabilir. Şimdi hayatı anlamlandırmak için dinleyicilerimize sizin önerilerinizi aktarmak istiyoruz, paylaşmak istiyoruz. Nedir sizce hayatın anlamı? Sizin için hayatın anlamı ne? Bu önerileri paylaşmak olabilir mi?
Tabii ki kişiye göre bireyler arasında farklılıklar var. Herkes için değişen bir şey ama biz psikologlar olarak da bir evrensel bir şeye de ölçütlere de ulaşmak istediğimiz için biraz daha bunların ortak taraflarına da bakmak istiyorum. Geçen programımızda da biraz başarıdan, evet, hedeflerden konuşmuştuk ve bunların olması gerektiğini ama o kadar da hayatı anlamlı kılmakta bize yol gösteremediğinden bahsetmiştik. Ben biraz da milattan önceye gitmek istiyorum. Yaklaşık 350 yıllarda Epikür denilen bir filozof bunu sormuş. Hayatı anlamlı kılmak veya mutlu olmak için neye ihtiyacı var, olur insanın şeklinde bir derleme yapmış. Ben çok kısaca dinleyicilerimize aktarmak istiyorum. Demiş ki mutlu olmak ve hayatı anlamlı yaşayabilmek için insanın işte yatabileceği, uyuyabileceği bir yatağa ihtiyacı var. Yani bir çatı altında barınabileceği bir ev. Ama lükslükten bahsetmiyor. İkinci olarak da karnını doyurabileceği kadar yiyeceği, doğayla bütünleşebileceği, çünkü biliyorsunuz bu modern yaşamda çok da doğayla çok iç içe olamıyoruz. Hı hı. Bütünleşebileceği bir ağaç gölgesini diyor. Ve en önemlisi de çok sevdiği dostlara ihtiyacı var diyor. Bu dörtlemeyi tamamladığı zaman insan zaten mutlu olur diyor. Şimdi bunu günümüze uyarladığımız zaman çok basit kalıyor.
Evet.
Basit değil ama çünkü o hedefler ve başarı arzularımız o kadar bastırıyor ki bir yerlere gelme, bir yarış, bir rekabet. Buraya gelirken ben buna sıkıştırılmış hayatlar diye tabir etmiştim. Bir İsmail Altantürk diye bir meslektaşım var. O dedi ki kıstırılmış hayatlar bunlar,
evet,
dedi. Çocuklar dedi işte kıstırılıyor diğer apartmanlarda diğer çocuklardan izole bir şekilde büyümek zorunda kalıyorlar. Kadınlar kıstırılmış durumda sosyal, hı-hı, cinsiyet algısıyla sadece çocuk yetiştirme rolleriyle kalıyor. Erkekler daha maskülen ve daha böyle geleneksel rollerle bir sürü sorumluluk ve vicdanla işlerini, işte bahsettiğiniz aile, iş, evlilik gibi sorumluluklarını yürütmek ve para kazanmak zorunda kalıyorlar. Aslında bir bakıyorsun herkes arzu ettiği bir şeyi yaşayamıyor. Kendini yaşayamıyor ve otokontrolü kaçırıyoruz.
Hayatımı yaşamak istiyorum bundan sonra diye.
Evet. İşte bilinç dışından ortaya ve hepimizin diline dökülüveren kelimelerin, hı-hı, şeyi bu. Hepimizde var.
Hep demek birileri ki, için yaşıyoruz.
Birileri için yaşıyoruz. Evet. Çünkü bize verilen roller böyle. Öyle yetiştiriliyoruz ve kendimizi es geçiyoruz. Hı-hı. Kendimizi çok uzun ileriki yıllarda farkına varıyoruz bazı şeylerin. Demek ki bahsettiğimiz şeylerin dışında pratik öneriler anlamında söylemek gerekirse bana göre insanı gerçekten hani para kazanacağım, para bu sistemin önemli bir aygıtı, para olmasa şu olmaz diyen olabilir, dinleyicilerimizden böyle bir eleştiri gelebilir.
Para bunları dışlamıyorum. Para çok şey belki ama her şey değil.
Değil yani, o mutlu etmiyor. Evet. Yani bunu biliyoruz, psikolog olarak bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bana göre mutlu eden şey insanı en iyi dostlarının olması.
Evet.
Dostların olduğu yerde ama rol yapacağı, taklit yapacağı, maskelenmek zorunda kalan dostluklardan,
gerçek
arkadaşlardan
bahsetmiyorum.
Gerçek
dostluklardan söz ediyoruz, evet.
Bunların içerisinde de çok doğal olmamız gerekiyor. Yani alay edebilmemiz ve alay edilebilmemiz gerekiyor. Bu esneklik insanı çok rahatlatan bir şey. Hani komedide de sizler de bilirsiniz, tiyatroya, komediye gidildiğinde küçümsenme, alay edildiği zaman gülme reflekslerimiz ortaya çıkıyor. Büyük şeyler, sürekli özendiğimiz, olmak istediğimiz idealler olduğu zaman o komediden çıkıyor.
Burada
yani
da biraz,
relax olmak için.
Evet,
pardon.
Burada da estağfurullah. Burada da biraz sevginin gücünden söz edebiliriz galiba. Çünkü sevgi olmazsa Bunları da yaşamamız mümkün değil tabii.
Kesinlikle. Sevebilmek, sevilebilmek gerekiyor.
Çünkü sevgi olursa o alaycı tavır tolere edilebilir.
İşte o da her ortamda yapılabilecek bir şey değil. O yüzden dostluklara yatırım yapmamız gerekiyor. Hı hı. Ama çoğumuzun yapmadığımızı biliyorum. Yani ne gerek vardırlar da olabiliyor. İşte şu anda işim gücüm var, onlara ayıracak zamanım yok, boşa zaman kaybı şekilde düşünen, evet, insanlar da oluyor. Sevgi için emek gerekiyor. Emek olmadan yemek olmaz diye bir sözümüz,
evet,
var.
Evet.
Dolayısıyla yatırım yapmak, sevmek, sevilmek, değer vermek çok önemli. Yani kişiler arası ilişkilerimizi iyi tutacağız. Bu çok önemli bir şey.
Evet. Şimdi hayat öyle bir şey ki aslında her saniyesi, her şeyi bir bedel karşılığında olabiliyor.
Evet. Bedel karşılığında olabiliyor ama işte onu kırmak için sadece dostluklarda onu çıkarıp, hı-hı, kırabiliyoruz. Diğerinde elbette ilişkiler kuruyoruz. Parasal olabilir, ticari olabilir, evet, değil mi? Mesleksel olabilir. Onları zaten yapmak zorundayız sistemin içerisinde. Ama bu bahsettiğim yeniden anlamlı kılmak için bedelsiz. Yani, hı-hı, sevdiğim için yapıyorum. Ya da değer verdiğim için,
evet,
yapıyorum.
Evet.
Yaşantılarını biraz çoğaltmamız lazım. Çoğaltamıyoruz.
Evet.
Şu anda insanların gerçekten çok sıkı arkadaşları ve dostlukları olmuyor. Çok yabancılaşmak,
evet,
yabancılaşmış ve uzaklaşmış durumdayız.
Sosyal medyada çok arkadaşları var. Oradan mutlu olduklarını,
evet,
zannediyorlar.
Oradaki, evet, beğenilere bile o kadar ihtiyaç duyuyoruz ki ama,
evet,
doyurmuyor.
Evet.
Her gün ilk sabah kalktığımızda ilk önce Instagram'larımızı, Facebook sayfalarımıza bakıyoruz. Beğenilmiş mi, beğenilmemiş, kaç beğeni almışız. Bunlar demek ki bizim için çok önemli ama,
evet,
doyurmuyor. Ruhumuzu,
evet,
doyurmuyor.
Evet.
Ruhumuzu gerçek ilişkiler doyuruyor. İnsanların da bunlara biraz dikkat etmesi lazım. İkinci olarak da okumuyoruz.
Hı hı.
İnsan sürekli gelişen ve değişen bir canlı. Devamlı kendi bulunduğu konumu okuyarak revize etmesi gerekiyor. Yani ezbere yaşıyoruz. Daha önce annemizin, babamızın veya geçmiş kültürümüzün bizi nasıl planladıysa öyle gidiyor.
Hı hı.
Bazılarımız bunun hiç farkına varmıyor. Genellikle 40'lı yaşlarda farkına varılıyor. Ama daha önceden farkına varıp hayata, evet, ben ne istiyorum demek lazım. Ben nasıl yaşamak istiyorum.
Evet.
Kıstırılmış hayatlardan biraz uzaklaşıp,
evet,
bu da okuyarak olur. Doğru kitapları okuyup,
evet,
oradaki kahramanlarla, o yazarların önerileriyle hayatımıza şekil vermemiz gerekiyor.
Evet. Şimdi okumak dediniz. Okumak uzun sürede hayatımıza anlam katıyor belki. Sevgi daha kısa sürede.
Evet. Sevgi çok çok önemli. Kıskanmadan, tabii ki kıskançlıklar olacak, rekabet ister istemez, hı-hı, olacak. Ama sevgiyi doğrudan aktarmak çok önemli. Çünkü biz, hı-hı, verirsek karşılığı geliyor ama,
evet,
karşılığı gelsin o zaman biz verelim dersek ona o mümkün değil.
Değil. Şimdi hangisi olursa olsun aslında önemli olan sizin için neyse odur hayatın anlamı, değil mi?
Evet. Mutlaka ama burada yine o propaganda diye bahsetmişizdir. Çok algılarımız çok yönetiliyor ve çok, hı-hı, karışıyor. Yani bu düşünceye de çok şey yapmamak lazım. Çünkü benim için anlamı bu dediğimiz şey acaba bizim için benim ürettiğim bir şey mi? Yoksa bana dayatılmış bir şeyler mi? Mesela
işte
başarılı olmak mesela hayatın anlamı,
olmak,
hedef
koymuş.
Başarılı olmak elbette şu anki sistem içerisinde, modernizm içerisinde önemli. Ona göre araçlarını koyuyorsun, hedeflerini koyuyorsun. Ama yani gerçekten insanoğlu, hı-hı, bunu mu istiyor? Çünkü birçok kişiyle, hedeflerini gerçekleştirmiş insanlarla konuştuğumuzda bunların önemsiz olduğunu da söyleyen birçok yazar, araştırmacı var.
Hı-hı.
Dolayısıyla hani bizim için önemli olan ne sorusuna cevap arayabilmek çok önemli. Tabii ki bu birçok şeyi değiştirmek değil de var olan coğrafyamızda, yerimizde, durumumuzda, statümüzde ilişki kurmak, sevebilmek, değer vermek, değer görmek için, sevmek, yardım etmek, yardım alabilmek için. Yani o alışverişi, insani alışverişi yapmamız gerekiyor.
Evet.
Biraz bazen çoğu zaman da hani çıkarın dışında. takasın evet. dışında.
Evet. Ne yaparsak yapalım aslında ona anlam kazandıran biziz. Bu anlamda baktığımızda da hayatın anlamını biraz daha ortaya çıkarabiliriz herhalde.
Kesinlikle biziz. İşte onun için ben hani okumalar öneriyorum, hı-hı. şeyler öneriyorum. Çünkü tarih boyunca insanın bir serüveni var. Birçok yaşantılar var, kültürler var. Hani bir de insan hakikaten mutluluk üzerine çok şey değiştirmemiş. Epikür'ü ben özellikle verdim. O tarihten bu tarihe aslında gıdalarımız, ruhsal gıdalarımız aynı.
Evet.
Yani işte hayallerime ulaşmak istiyorum, hedeflerime ulaştırmak istiyorum. Bunlar olmuyor. Diğerleri olduğu zaman iyi hissediyoruz. Şeyler de önemli. Hani kıstırılmış hayatlar derken şunu vurgulamak için ben o açıklamayı yapmıştım. Kişisel olarak ben ne istiyorum? Belki sanatsal bir faaliyet istiyorum. Eğlence istiyorum. Eğlenemiyoruz da. Bunu da vurgulayayım.
Evet.
Eğlenemiyoruz.
Herkes çok stresli.
Stresli. Yani biz kabul günlerimiz oluyor, partiler veriyoruz ama herkes bir rol peşinde, bir maske evet. peşinde. Belki mecbur kalınıyor. O ayrı bir şey ama eğlenmek için de biraz kafa yormak lazım.
Hı hı.
Eğlenebilmek gerekiyor. Çünkü eğlencenin içinde sadece biz var olabiliyoruz.
Evet.
Diğerleri rollerimiz, statülerimiz ve toplumsal beklentiler ve kültürel yapıyla şekillenen durumlar.
Evet.
Bunlardan sıyrılmak lazım.
İşte eğlence dediğinizde hani o az önce sözünü ettiğimiz alay bile edebileceğiniz gerçek dostlarınızla mümkün. Olabilir tabii
ama
ki.
Ama o da yatırımlı oluyor.
Hı hı.
Çünkü insanlar hani üniversitede veya lisede bir dostluklarımız varsa bilirsiniz hep devam eder.
Evet,
çünkü
evet.
o sizin çocukluğunuzu bilir. Sizin o gelişmemiş halinizi bilir. Siz de onunkini bilirsiniz. 40 yaşına 30 yaşına da gelseniz şey olmaz. Gevşek olursunuz onun yanında.
Evet,
rahat olursunuz.
Evet.
Savunma sistemleriniz olmaz. Ama sonradan insanlar çekinirler.
Evet.
Dolayısıyla iyi dostluklar, arkadaşlıklar kurmak gerekiyor. Yani çok büyüsel bir şey gibi düşünülüyor. Mutlu nasıl olabilirim? Hayatı nasıl anlamlı kılabilirim? O kadar da değil. Yani insan dediğimizde insanı bilişsel, zihinsel, zekasal düşündüğümüz zaman insanın ufku yok. Eksi sonsuzdan artı sonsuza matematik gibi. Yani sonu yok. Fakat insan sadece hani zekası, bilişsel sistemiyle var olan bir canlı değil. Duygu dünyası ortak. Yani çok statüye göre, sosyal katmanlara göre, fakirliğe, zenginliğe göre de değişmiyor.
Evet.
Yani gıdalar aynı.
Gıdalar aynı.
Bu gıdalara bulaşabilmek, ona yatırım yapabilmek, ona önem verebilmek çok önemli.
Evet, önemli olan o ortak paydadan yola çıkıp hayatı anlamlandırabilmek, hayata anlam katabilmek
evet,
diyoruz.
Evet, kesinlikle.
Çok teşekkür ediyoruz. Bir şey ekleyecektiniz galiba.
Ben bazı şeyler hani küçük hikayeler okuyabilirler kitaplarda.
Var mı önerebileceğiniz?
Ben mesela Ballı Çörek Kafeteryası var.
Evet.
Zeynep Cumali'nin. Babamın Gözleri, Kedi Gözleri, Sevim Akın. Bir de Martin Eden'in Jack London'ın Martin Eden romanını öneririm. Bunlar çünkü hayata dair küçük birçok yazarımız var. Bu seferlik bunlar aklıma geldi. Küçük anekdotlar anlatıyorlar ve dinleyicilerimize yardımcı olacağını düşünüyorum.
Evet, hayatı anlamlandırmada
evet.
yardımcı olacak diyorsunuz. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Yine ben
birlikte olmak
efendim.
Dileğiyle. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, psikolog Sayın Supi Tunç konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine.
Hazır cevaplar var. Öyle çok düşünün kendini. Heba etmezsen. Biraz oku, dolaş, yaşa işte. Kimseye kötülük etmeden. Kimseye kötülük etmeden. Ah, it's
hayat güzel şey neticede. Biri aşk derse önce kalbine sor. Kim ne derse yalan, o ne derse öyle. Ah ötekim tatlış aşkım, gel sen inanma benim her sözüme. Kilim mermi olsa sürmez mi? Aşkın yüzü olsa
saatlerimiz 15:27'yi gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz ve biz şimdi Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Buket Barlas Vehter var. Merhaba diyoruz başkentten sevgili Buket Barlas Vehter.
Merhabalar Münih'ten.
Teşekkür ediyoruz. Evet, Münih'te 28 Temmuz 2016 tarihinde bir alışveriş merkezinde 9 kişi öldürülmüş, saldırgan intihar etmişti. Şimdi saldırıda öldürülenlerden 3'ü de Türk vatandaşıydı. Saldırgana silahı temin eden sanıkla ilgili mahkeme kararı geçtiğimiz cuma günü açıklandı. Kararla ilgili neler var, neler paylaşacaksınız dinleyicilerimizle?
Evet, önce olayla ilgili kısa bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Münih'te 2016 yılında Olimpia Alışveriş Merkezi'nde meydana gelen saldırıda ölenlerin çoğu ile 20 yaş arası çocuk ve gençlerdi. Olayda 5'i ağır olmak üzere 30 civarında kişi de yaralanmıştı. Saldırgan ise 18 yaşında ciddi psikolojik sorunları olan David adında bir öğrenciydi ve polis tarafından yakalanacağı sırada intihar etmişti. Anne babası yıllar önce İran'dan sığınmacı olarak gelmiş olan saldırganın özellikle genç yaştaki ve saldırıyı yabancılara yönelik ırkçı görüşleri nedeniyle gerçekleştirdiği mahkemede sık sık dile getirildi. Aslında kendisi de göçmen kökenli olan bir genç nasıl olur da yabancılara karşı ırkçı duygular besleyebilir konusu buradaki kamuoyunu ve de uzmanları hala meşgul eden bir durum. Münih'teki mahkemede yargılanan sanık ise saldırgana yasa dışı yollardan silah temin eden bir Alman vatandaşı. İnternet üzerinden bağlantı kurarak buluştukları, sanığın böylelikle 18 yaşındaki saldırgana silahı bizzat teslim ettiği ispatlandı. Davaya ilgi burada çok yoğun. Birçok Türk kökenli müdahil avukatın da katıldığı duruşmalar boyunca olayda öldürülen çocuk ve gençlerin aileleri de söz hakkı aldılar. Ve özellikle Türk aileler çok duygusal konuşmalar yaptılar. Aşırı ırkçı bir görüşe sahip olduğu tespit edilen sanık ise duruşmanın son gününde ailelerden özür diledi. Geçtiğimiz cuma günü Münih Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararda saldırgana silahı satan sanık 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma hakimi dava sonunda yaptığı 9 kişinin hayatını kaybettiği bu saldırının nerede yapılmasında hiçbir tereddütleri olmadığını belirtti. Dahil avukatlarından Yavuz Selim Narin ise yaptığı açıklamada verilen cezayı yetersiz bulduklarını söyleyerek kararı temiz mahkemesine götüreceklerini belirtti. Bu arada sanık avukatlarının da temiz başvurusu yaptığı şeklinde bir basına yansıdı. Önümüzdeki dönemde gelişmelerin nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz.
Evet, peki teşekkür ediyoruz. Kolektif İstanbul hafta sonu Münih'teydi. Pazar günkü konserde farklı kültürlerden müzikseverler birlikte coştular. Neler yaşandı orada? Bize birazcık ondan da söz edebilir misiniz lütfen?
Evet, geçtiğimiz pazar akşamı Münih'teki Import Export isimli salonda çok başarılı bir konser veren Kolektif İstanbul, yaptıkları müzikle herkesi büyülemeyi başardı. Tıka basa dolu olan salonda bir tek Türkler ve Almanlar değil, birçok ülkeden müzikseverler bulunmaktaydı. Grubun hareketli parçalarıyla adeta kimse yerinde duramadı ve bizler bir kez daha müziğin farklı kültürlerden insanları nasıl birleştirdiğine şahit olduk. Türk ve Balkan müziğini harmanlayıp caz ritimleriyle birleştiren grup, geçtiğimiz günlerde İsviçre ve Avusturya'da da konserler verdi. Sahnede trompet, klarnet ve davulun yanında en çok dikkat çeken enstrüman ise suzafon oldu. Tuba türü nefesli bir enstrüman olan suzafon aslında pek de alışık olduğumuz bir enstrüman değil. Daha çok bandolarda yer verilen bir müzik aleti. 2000 olan Kolektif İstanbul, Türk, Fransız ve Bulgar kökenli sanatçılardan oluşan bir grup. Kendi grubun 3 ana Türkiye, Fransa ve Bulgaristan ama tek bir evi var, o da İstanbul. Geçtiğimiz yıllarda Montreux Jazz Festivali de dahil olmak üzere dünyanın pek çok yerinde konserler veren grubun 4'ünde. Evet, Türkiye'den gelen, burada yaşayan Türklerin müzik özlemini giderirlerken bir yandan da Anadolu kökenli müziklerin da tanınmasını sağlıyorlar.
Evet, sesiniz zaman zaman gidip geliyor ama son olarak da Akdeniz Film Günleri ile ilgili detayları sormak istiyoruz. Nasıl gidiyor?
18 Ocak tarihinde Galatasaray Kültür Merkezi'nde başlayan ve bu yıl 11. kez yapılan Akdeniz Film Günleri kapsamında Pazartesi akşamı 2015 yılı yapımı yarı gösterildi. Türk-Amerikan ortak yapımı olan Kedi ise festivalin son günü olan önümüzdeki pazar günü saat 11'de gösterilecek. Geçtiğimiz yaz aylarında Almanya'daki sinemalarda uzun süre gösterilen Ceyda Torun'un bu ilginç belgeseline ilgi çok büyük olmuştu. Münih Sinema Türk Derneği'nin katkılarıyla gösterilen bu iki Türk filmi dışında Akdeniz Film Günleri'nde İspanyol, Fransız ve İtalyan filmleri de gösterilmekte. Ayrıca Tunus, Suriye ve Kosova yapımı filmler de mevcut. Her orijinal dillerinde Almanca veya İngilizce altyazılı olarak gösteriliyorlar. Programda yine dikkat çeken yapımlardan biri ise Filistin, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ortak yapımı olan bir belgesel. Disturbing the Peace, barışı yok etmek olarak çevirebileceğimiz bu filmde ve İsrail'in şiddet karşıtı girişimleri ve savaşa karşı birleşme çabaları anlatılıyor. 2016 yılı yapımı olan filmin gösterimini İsrail-Filistin Diyalog Grubu gösteren bir organizasyon üstlenmekte. Film bu pazar günü saat 18.30'da gösterilecek. Umudumuz sinema ve sanat dünyası tip ortak çalışmaların ülkeler arasında da barış ortamı yaratabilmesi.
Umarız öyle olsun. Sevgili Buket Barlas Vehter, çok teşekkür ediyoruz bize aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. İyi yayınlar diliyorum.
Hem ağlar hem yanarım. Gökteki yıldızları da sayalım elli elli. Gökteki yıldızları da sayalım elli elli. Bu dünyada fayda yok, o teki taşı beni. Bu dünyada fayda yok da o teki taşı.
...15.38'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Hemen konuğumuzla tanıştıralım sizleri. Tema Vakfı Ankara Temsilci Yardımcısı, aynı zamanda Tema'nın 22 yıldır gönüllüsü Sayın Mukadder Ekremoğlu bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk,
çok teşekkür ediyorum. Ne güzel, hep sizin gibi gönüllüler olsa değil mi aslında bu çevre konusunda? Çünkü gerçekten bu konuda çok fazla duyarsızız. Biz de bundan böyle işte çevre konusunda dinleyicilerimizi bilgilendirmek, bilinçlendirmek, hatta kalıcı davranış geliştirmek için bu konuda sizlerle birlikte olalım istedik. Çünkü gerçekten toplumun her kesimini ilgilendiriyor çevre eğitimi, ama şimdi çevre deyince şöyle bir tanımlar mısınız bize?
Tabii
hangi
ki
çevreden söz ediyoruz
tabii
acaba?
Ki. Çok memnuniyetle her şeyden önce çok teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için.
Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
Çevreye bir köşe ayırdığınız için. Vakfım adına, gönüllüler adına çok teşekkürlerimi ve de bir vatandaş olarak teşekkürlerimi iletiyorum size.
Biz de teşekkür
umarım
ediyoruz
ki bu güzel
için
programınızda vereceğim bilgiler mutlaka böyle ufak tefek aydınlanmalara veya düşünmelere vesile olsun.
Evet.
İnsanların duyarlılığını daha çok hissedelim. Tabii çevre çok geniş bir kavram. Yani çevre dediğiniz zaman bunun kültürel yapısı var, sosyolojik yapısı var. Tabii ki yaşadığımız, bulunduğumuz alanında çevresi var. Bunu hep kullandığımız
evet
bir şey bu. Şimdi şöyle bir tanımla başlamak isterim. İnsanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik, kültürel bir ortam.
Evet.
Yani bir başka deyişle çevre bir organizmanın var olduğu ortam ya da şartlardır. Ve yeryüzünde ilk canlı ile var olmuştur çevre. Hı hı. Tabii ki bu tanımdan sonra içinde bulunduğumuz ortam, doğal kaynaklar hemen aklımıza gelmeli. Biz hangi ortamda bulunuyoruz? Ne yapıyoruz? İşte havayı soluyoruz, suyu içiyoruz, topraktan besin elde ediyoruz.
Demek ama bunu ki düşünmüyoruz ki.
Evet, doğru söylüyorsunuz,
evet,
ama aslında düşünmemiz
tabii
gerekli.
Tabii.
Yani bir suyu içerken bile bu nereden geldi? Hangi yolları kat etti? Ne kadar emek verildi? Veya bir giysiyi giyerken bunu kullanırken, bu giysi yapılırken hangi tarladan, hangi iplikle yapıldı, hangi fabrikaya gitti,
yeah,
ne kadar su harcandı, o zaman ben bu giysi bana ulaştığı zaman bunu ne kadar uzun süre giymeliyim ki aynı emekler ziyan olmasın, tekrarlanmasın. Yani tüketimde de çok payı var bu çevre olaylarının.
Evet.
Doğru, tüketimde
şimdi,
çok payı var.
Tabii ki siz 22 evet yıldır bu konuda gönüllüsünüz. Dolayısıyla çevre duyarlılığı son derece gelişmiş, çok hassassınız bu konuda. Çevre sorunlarına
evet
olumlu girişimlerde bulunmuşsunuz, ama bunun için hep bir istek olması gerekiyor galiba.
Kesinlikle, çok haklısınız. Tabii ben konuşmama başlarken her seferinde böyle programlarda veya başka yerlerde Sayın Hayrettin Karaca'yı ve Nihat Gökyiğit'i anmadan geçemem.
Evet.
Gerçekten onların açtığı yolda biz bir adım atabiliyorsak ne mutlu,
ne mutlu
bize.
Hı hı.
Çünkü o güzel insanlar yurdumuzun toprakları için, suyu için, havası için ve tüm yetişen ve insan kültürü için. Sadece bu doğal varlıklar için değil, kültürün taşınması için de sosyal anlamda da çok güzel örnekler olmuşlar bize. Biz de onların yolunda birazcık olsun yürümeye gayret ediyoruz. Ama dediğiniz gibi duyarlılık konusu çok önemli. Bir kere şundan biz yola, daha doğrusu ben kendi adıma şundan yola çıkıyorum. Şimdi tamam, bu çevre var, bana lazım, kullanıyorum suyu, havayı, toprağı, besini kullanıyorum. Ama bunun bir riski yok mu? Bu varlıklara bizim karşılaştığı riskler nedir? En çok da insanlar zarar veriyor, biliyor musunuz? Doğal, evet, afetlerden, evet, daha çok. En çok da biz insanlar. Bir kere hızlı nüfus artışı o baskıyı arttırıyor.
Tabii. Bütün bu ekolojik doğal dengeyi bozuyor.
Kesinlikle
tabii
öyle.
Ki.
Sonra doğru yapmadığımız bazı davranışlarımız, alışkanlıklarımız var. Özellikle tüketim alışkanlıklarına. Buna değinmek ise mutlaka değinmek istiyorum. Çünkü kullan at olayından artık çıkmalıyız. Hı hı. Bizim kültürümüzde vardır bu. Biliyorsunuz bir ablanın giysisini kardeşi giyer, abininkini, evet, öbürü giyer. Evet. Babanın giysisinden yapılır. Ben bu nesilde yaşadım, bunları yaşadım. Onun için de kıyamıyorum. Çünkü emek var. O emek baktığınız zaman toprağa doğru gidiyor, suya doğru gidiyor. Evet. Onların kullanılmasına doğru
çok
gidiyor.
Çok çabuk tüketiyoruz.
Evet. Ama her şeyi çok çabuk tüketiyoruz. Evet. Yani düşünceleri de, bağlılığı da. Biraz önce hocamız sevgiden bahsetti. Hı hı. Çok hoşuma gitti. Gerçekten çevreyi kirleten, en çok kirleten veya zarar veren insanlar bir taraftan da onarmaya çalışıyor. Ne yapmalıyız da kalsın, çocuklarımıza kalsın, torunlarımıza kalsın, kendimiz
ama
kullanalım.
Ama sayıları çok fazla değil galiba. Ne kadar gönüllü var bu anlamda?
Tabii doğru söylüyorsunuz. Şimdi ben tema bazında söylersem, evet, 700 bininci gönüllümüze yaklaşıyoruz Türkiye çapında. Hı hı. Çok güzel bir gönüllü ayağımız var. Ama bunların büyük bir çoğunluğu okullarda yaptığımız eğitimlerden kaynaklanan gönüllü çocuklarımız.
Aa, çocuklar o zaman
çocuklar,
çok güzel.
Tabii. Hı hı. Yani
çok sevindirici.
Sürdürülebilirliğini yaşaması için bir altyapıyı oluşturması gerekiyordu. Bunun için de okullarda Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız güzel bir anlaşmayla, protokolle biz okul öncesinden üniversiteye kadar değişik hazırlanmış bilgilerimizi, eğitim programlarımızı sunuyoruz kendilerine. Evet. Ve de şu anda Ankara için söyleyeyim, Ankara özeli için söyleyeyim, bu yıl bu projelerde 750 öğretmenimizle çalışıyoruz. Biz sadece Ankara'da.
Güzel. Evet.
Tabii çok güzel. Okul öncesinin adı Minik Tema. İlkokul yavru tema, ortaokul tema ve lise tema ve ayrı ayrı program kitapçıkları var ve öğretmenlerimiz keyifle bu programın içinde oluyorlar.
Dolayısıyla çocuklarda.
Kesinlikle çocuklarla çarpan etkisinde yaşıyoruz. Hı hı. Çünkü anneye, babaya, abiye, ablaya da çocuklar etki ediyor. Öğrendikleri her güzel şeyi yansıtıyorlar. Artık o çocuklarımız gezerken, yolda yürürken gördüğü ağaca bakıyor. Aa, bu ne ağacı? Aa, yaprakları nasılmış? Bu çok güzel bir farkındalık. Yani bizim, evet, yaptığımız o farkındalığı.
Peki bu farkındalık Türkiye'nin hangi illerinde, nerelere gidiyor? Nerelerde?
Çok güzel bir soru sordu. Ne kadar güzel, 81 ilde. Beni çok heyecanlandırdı sorularınız, gerçekten çok teşekkür ederim. 81 ilde gönüllü temsilcimiz var. Onun dışında da ilçelerde, mahalle, semt, köylerde sayılarımız var. Onun dışında bakın, hemen o sayıları vereyim size.
Evet,
81 ilde temsilci, 296 ilçede sorumlu gene gönüllü arkadaşımız, 45 semt ve mahallede, 139 da üniversitede, 561 noktada, yani Türkiye'nin 81 ilinde varız. Birçok ilçesinde varız ve bu çalışmalar inanılmaz güzellikte ve çocuklarla beraber oluyor. Bir güzel ağaç kardeşliği projemiz var. O inanılmaz bir proje. Böyle çocuklarla, 3. sınıf çocuklarıyla yaptığımız bu çalışmaların
nasıl
dışında.
Nasıl bir projedir? Ağaç mı dikiyorsunuz?
Evet. Ağaca önce ağaç bilgisi veriliyor. Sorumlularımız ve görevli eğitmen arkadaşlarımız tarafından sınıflarda bize başvuran okullarımızın 3. sınıflarında ağaç bilgisi, tohum bilgisi, o yapraklardan resimler yapma, kelebekleri gözlemleme, kuşları gözlemleme, sonra biz de bir fidan yetiştirelim deyip çocuklarla beraber bir tohumu çimlendirme çalışması yapılıyor. Onun bir ağacı oluyor.
Nerede dikiliyor bu ağaçlar?
O kendisi, evet, istediği yerde.
İstediği yerde.
Yani okul bahçesinde, evinin bahçesinde, köyün köyünde yol yapabiliyor tabii. Ama aynı şekilde o çocukların sayısı kadar da bir başka ilimizde anlaştığımız Orman Bakanlığı ile anlaştığımız şekilde onlar adına birer fidan daha dikiliyor.
Ve orman oluşacak öğrencilerin böyle, tabii, ormanları.
Ağaç kardeşliği ormanımız olacak çok inşallah. Güzel. Çok güzel.
Peki şimdi öğrencilerin bu kadar duyarlı olması çok güzel. Tabii bu artık anaokulundan başlıyor dedik ama evdeki eğitim de çok önemli galiba.
Kesinlikle. Tabii işte onlara da ulaşmaya, değişik kadın gruplarına, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla. Zaten işbirliği çok önemli.
Evet.
Tema bunu çok güzel yapıyor. Çünkü toprakla, bizim odak noktamız toprak. Toprakla haşır neşirsiniz. O zaman siz toprak gibi kucaklayıcı, sarmalayıcı, affedici, örtücü, böyle bir misyonunuz var tema gönüllüsü olduğunuz zaman. Yani öyle ayrıştırma veya sen bunu neden yapmadın diye bir şeyimiz yok. Yani. Bizim birleştirici bir misyonumuz var. Sayın Karaca ve Gök Yiğit'ten aldığımız ışıkla da bu birleştiriciliği sürdürmek istiyoruz.
Tema tabii deyince burada zaten insanın aklına ilk önce Hayrettin Karaca geliyor.
Evet. Doğru söylüyorsunuz. Tekrar saygılarımızı iletelim buradan kendilerine. Evet. Her zaman çok güzel sözleri vardır. Bir çok değerlidir der. Bir kişi, Atatürk de bir kişiydi der. Bakın ne yaptı böyle. Onun için sizler de kendinizi çok önemseyin diye. Ve bizim gönüllü olmamızda, tabii bu çalışmaları gönüllü yapıyorsunuz. Yani elbette. 700 bin kişiye ulaşmak gönüllülükle oluyor. Ben gönüllüyüm, geliyorum size anlatıyorum. Bu heyecanımı paylaşıyorum, sizi gönüllü yapıyorum. Ve temanın gönüllülüğü çok bir kere oluyorsunuz 25 yaş üstü olanlar için, çocuklar için de iki yaş grubu var. Bir genç yaş grubu, bir de okul. Ama 25 yaş üstü olanlar için ömür boyu bir kere gönüllü oluyorsunuz. Ondan sonra ister bağışınızı yapın, ister yapmayın, o ayrı bir şey. Evet, zamanım mı doluyor benim?
Evet, evet, evet, çok
o
çabuk geçiyor.
O zaman gönüllülük şimdi üzerine bir şeyler de söylemek
lütfen,
isterim.
Lütfen, tabii ki nasıl gönüllü olunuyor?
Evet, gönüllü olmak internet üzerinden olunuyor ama ben gönüllülüğün felsefesi adına bir şeyler söylemek istiyorum.
Evet, yani çünkü illa ben, üye aynen. Olmuş olmak gerekmiyor.
Çok doğru söylüyorsunuz.
Gerçekten gönülden istemek gerekiyor.
Yani gönlüme göre bir çalışma alanı değil. Gönüllülük tam tersi sizin kendinize saygınızı ifade ettiğiniz bir disiplin diye bakıyorum ben. İşte zamanda kalkacaksınız, zamanda görevinizi alacaksınız, gideceksiniz ve de yapmanız gerekeni insanlara duyuracaksınız ve bundan keyif alacaksınız. Hem mutlu olacaksınız hem yarar paylaşacaksınız. Bir de sabah yine düşünüyordum gönüllülük üzerine. Herhalde çocuklarımıza da bırakacağımız güzel bir miras diye düşünüyorum. Gönüllü çalışmalar belki de örnek olabileceğimiz, onlara bırakacağımız güzel miras, bizim de bir gönüllü kültürümüz vardır diye bırakacağımız bir şey. Evet, ben bir de şiir de okumak istesem var mı vaktim acaba ona?
Peki okuyacağınız şiirle noktalayalım o zaman. Tamam, buyurun lütfen.
Tamam. Bir şaman öğretisi, doğada hiçbir şey kendisi için yaşamaz. Nehirler kendi suyunu içmez, içemez. Ağaçlar kendi meyvelerini yiyemez. Güneş kendisi için ısıtmaz. Ay kendisi için parlamaz. Çiçekler kendileri için kokmaz. Toprak kendisi için doğurmaz. Rüzgar kendisi için esmez. Bulutlar kendi yağmurlarından ıslanmaz. Doğanın anayasasında ilk madde şudur: her şey birbiri için yaşar. Birbiri için yaşamak doğanın kanunudur. Ben, biz olduğumuz zaman ben olurum. Ben, ben olduğum için sen, sensin. Yani sonuçta bütün sivil toplum çalışmaları, gönüllülük çalışmaları biz olarak yapılmalı. Öyle de kabul etmeli, öyle de içinde olmalıyız. Teşekkür ediyorum.
Peki, içinde olmayı sürdüreceğiz her hafta Perşembe günü. O kadar çok sorunumuz var ki, hava kirliliği, su kirliliği,
kesinlikle,
toprak kirliliği, yeşil alan sorunları ve daha pek çok sorun çevreyle ilgili. Bunları konuşmayı sürdüreceğiz. Bugün için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu bir merhabaydı. Evet, bundan sonrası gelecek. Sağ olun.
Sevgili dinleyenlerimiz, Tema Vakfı Ankara Temsilci Yardımcısı, aynı zamanda 22 yıldır gönüllü olarak hizmet veren Sayın Mukadder Ekremoğlu stüdyo konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, bugün de sonuna geldik Hayatın Seslerinin. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Yayınımızı sevgili Fatih Kesikbıyık ulaştırdı sizlere ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında yine birlikte olmayı dilerken yine bir müzikle veda etmek istiyoruz sizlere. Görüşünceye dek hoşçakalın.
saklı belalı devir. Telaş etme yaldızlı taşı altın tozları benden uzak. Aman verme hayır unutma mümkünlerin kıyısını. Karşına geçerim içimde ne varsa söylerim kahrına değmedi deseler çalsalar söyleseler. Ne gökyüzü biter ne uzay kimseye kalmamış hiçbir zaman. Bir gönül harbinde çapraz ateşte şarkılar gibi yansa ya dünya. Karşına karşına geçerim içimde ne varsa söylerim kahrına değmedi deseler çalsalar söyleseler. Karşına karşına geçerim içimde ne varsa ben dinlerim kahrına değmedi deseler çalsalar söyleseler.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gal 28 Bilecik 25 Yalova
Yürüyüşü. Ben buraya ısırıyor dayanıklı cam.
Buradan da kopuyor.